Ayrım 25. Son Baba Mario Puzo. Sayfa 233. Malikanede Giorgio, Don Domenico, Vincent Petty ve Dante onları karşılamak için bahçede incir ağaçlarının yanında bekliyorlardı. Adet olduğu gibi iş konuşmasına başlamadan önce birlikte öğle yemeği yediler. Sonra Giorgio olayı açıkladı. Araştırmaların sonunda dolandırıcı Snedden'in Orta Batı'da bazı üniversite maçlarında şike yapılmasını sağladığı anlaşılmıştı. Profesyonel futbol ve profesyonel basketbol maçlarında puanları etkilediği sanılıyordu. Bunu bazı görevlere ve oyunculara rüşvet vererek sağlıyordu. Bu çok nazik ve tehlikeli bir işti. Durum öğrenildiği takdirde müthiş bir gürültü koparılacaktı. Bu da Clarikuzio ailesinin spor kumarının Birleşik Devletler'de yasallaştırılması çabasına öldürücü bir darbe indirecekti. Giorgio polis sporda şike işine bir dizi cinayetten daha fazla dedektif gönderiyor dedi. Bunun nedenini bilmiyorum. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği önemli mi? Kahretsin. Bu bahisçilerden başka kimseye zarar vermiyor ki. Polis de bahis oynatanlardan zaten hoşlanmıyor. Dolandırıcı Notre Dame Üniversitesi'nin bütün maçlarını kazanmasını sağlasaydı ülke bayram ederdi. Pippi sabırsızlandı. Bütün bunlardan neden söz ediyoruz? Biri adamı uyarsın, olsun, bitsin. Vincent, biz bunu denedik bile diye açıkladı. Ama o garip bir adam, korku nedir bilmiyor. Onu uyardık ama hala bildiğini okuyor. Petty lafa karıştı. Ondan koca Tim ya da dolandırıcı diye söz ediliyor. O da bütün bunlara bayılıyor. Hiçbir borcunu ödemiyor. Vergi dairesine kazık atıyor. Alışveriş merkezlerindeki dükkanlarının satış vergisini ödemediği için Kaliforniya'daki görevliler de savaşıyor. Lanet olsun. Eski karısıyla çocuklarının nafakalarını vermeye bile yanaşmıyor. Tam bir hırsız. Onunla mantıklıca konuşmak imkansız. Giorgio Cross dedi. Sen onu Las Vegas'ta kumar oynadığı için tanıyorsun. Sen ne diyorsun? Cross düşündü. Borçlarını ödemekte gecikiyor ama sonunda yine de ödüyor. Kumarda zekice davranıyor. Yozlaşmış değil. Koca Tim kolay kolay sevilemeyecek bir insan. Ancak pek çok dostu var ve onları Vegas'a getiriyor. Aslında bizim oyunlarda da hile yapıp paramızı alıyor. Ama bizim için çok önemli. Onun için koca Tim'in yakasını bırakın gitsin. Dante'nin güldüğünü fark etti. Onun kendisinin farkında olmadığı bir şeyi bildiği anlaşılıyordu. Giorgio, onun yakasını bırakamayız diye cevap verdi. Çünkü bu koca Tim, bu dolandırıcı lanet olasıca bir kaçık. Süper Kupa maçında da şike yapılmasını sağlamaya çalışıyor. Don Domenico ilk kez konuştu. Hem de doğrudan doğruya Cross'la. ''Bu mümkün mü yeğenim?'' Bu soru bir iltifattı. Don böylece Cross'un bu alanda bir uzman olduğunu kabul ediyordu. Cross da Don'a ''Hayır'' dedi. ''Süper Kupa'da görevlilere rüşvet verilemez. Çünkü bu maç için kimleri seçecekleri bilinemez. Oyunculara da yanaşamazsın. Çünkü çok önemli olanları müthiş para kazanır. Ayrıca sporda belirli bir oyunu %100 ayarlayamazsın. Kazanmak istiyorsan 50 ya da 100 maçı ayarlaman gerekir.'' O zaman 3 ya da 4 maçı kaybedersen zarara uğramazsın. Bir sürü maçla ilgilenmedikçe riski göze almaya değmez. Don Bravo diye bağırdı. O halde iyice zengin olan bu adam neden böyle delice bir işe kalkışıyor? Cross açıkladı. O ünlü olmak istiyor. Süper Kupa'da şike yapılmasını sağlamak için çok riskli bir şeye kalkışması gerekir. O yüzden de mutlaka yakalanır. Çılgınca bir şey yapar. Bunun ne olacağını ben bile tahmin edemiyorum. Dolandırıcının bunun çok zekice bir şey olduğunu düşüneceği kesin. Ve koca Tim başına sardığı her türlü beladan kurtulabileceğine inanan bir insan. Don şimdiye kadar öyle biriyle hiç karşılaşmadım dedi. Giorgio söylendi. Öyleleri sadece Amerika'dan çıkıyor. Don o halde bu adam yapmak istediğimiz şey bakımından çok tehlikeli diye fikrini açıkladı. Bana anlattıklarına bakılırsa laf dinleyecek biri de değil. Onun için hiçbir seçeneğimiz yok. Cross atıldı. Bir dakika. O her yıl kumarhaneye $500,000 kazandırıyor. Vincent, bu bir prensip meselesi dedi. Bahisçiler onları korumamız için bize para veriyorlar. Cross öne doğru eğildi. İzin verin de onunla konuşayım. Belki beni dinler. Aslında bu olay hiç önemli değil. Koca Tim Süper Kupa'da şike yapılmasını sağlayamaz. Bu nedenle onunla uğraşmaya bile değmez. Sonra babasının suratındaki ifadeyi fark etti ve bu tür bir tartışmaya girişmesinin kendisi için uygun sayılmadığını anladı. Don kesin kararını vermişti. Bu adam tehlikeli. Onunla hiç konuşma yeğenim. Aslında bu adam senin kim olduğunu bilmiyor. Ona neden bu avantajı sağlayasın? Bu adam tehlikeli çünkü aptal. Bir hayvan kadar aptal. Her şeyden beslenmek istiyor. Sonra yakalandığı zaman olabildiğince gürültü edecek. Doğru olsun olmasın herkesi bu işe bulaştıracak. Bir an durup Dante'ye baktı. Torunum, bence bu işi sen yapmalısın. Ama planı Pippi'nin yapması gerekli, o konuyu biliyor. Dante olur gibisinden başını salladı. Pippi durumun tehlikeli olduğunu biliyordu. Dante'nin başına bir şey geldiği takdirde bundan kendisini sorumlu tutacaklardı. Bir şeyin daha farkındaydı. Don'la Giorgio ileride bir gün Dante'nin Clericuzio ailesinin başına geçmesine karar vermişlerdi. Ama şimdiki halde genç adamın kararlarına güvenemiyorlardı. Dante Vegas'la bir daireye yerleşti. Dolandırıcı Snedden oraya bir hafta sonra gelecekti. Bu sürede Cross'la Pippi Dante'yi hazırladılar. Cross dolandırıcı büyük kumarbaz dedi ama bir villayı hak edecek kadar da değil. Araplarla Asyalılarla aynı düzeyde olduğu söylenemez. Koca Tim her şeyi bedavaya getirmeye meraklıdır. Lokantada arkadaşlarının borçlarını kendi hesabına geçirtir, en iyi şarapları ısmarlar, sonra bu borçları şirketine ödetmeye kalkışır. Hatta hediye satan mağazaların faturalarını bile, bu hakkı villada kalan adamlara bile tanımıyoruz. Ayrıca olmayacak iddialarda bulunduğu için krupiyeler onu göz hapsine alıyorlar. Barbut masasında tam zar atıldığı sırada para sürmüş olduğunu iddia ediyor. 21'de üçlü geldiği zaman 18'i tutturmak istediğini söylüyor. Borç senetlerini çok geç ödüyor ama yılda bize 500 milyon dolar da bırakıyor. Üç kağıtçının biri dostları için de fiş alıyor ve onları kendi senetlerine geçirtiyor. Daha fazla parayla oynadığını sanmamız için. Eski günlerde hazır elbisecilerin yaptıkları saçma sapan oyunlar gibi bunlar. Ama koca Tim şansı döndüğünde sanki çıldırıyor. Geçen yıl 2 milyon kaybetti. Hemen bir parti verdik ve ona bir Cadillac hediye ettik. Bu sefer de araba Mercedes olmadığı için söylendi. Dante'nin tepesi attı. Yani kasadan fiş ve para alıyor sonra da kumar oynamıyor mu? Cross evet öyle dedi. Bunu çok kimse yapıyor. Ama bu duruma aldırmıyoruz. Bizi aptal sanmaları işimize geliyor. O zaman kumar masalarında kendilerine daha güveniyorlar. Bizi yine kazıkladıkları için. Dante sordu. Onun bir adı da hırsızmış. Sebebi ne bunun? Cross çünkü bazı şeyleri alıyor ama parasını vermiyor dedi. Kızlarla beraberken onları ısırıyor. Sanki etlerinden bir parça koparacakmış gibi. Ama yine de kimse ona bir şey yapmıyor. Palavra atmasını iyi biliyor. Dante dalgın dalgın mırıldandı. Onun anlatacaklarını dinlemek için sabırsızlanıyorum. Cross ekledi. Ama tatlı diliyle Gronwelt'i kandırıp bir villada kalamadı. Ben de o yüzden koca Tim'e villa vermiyorum. Dante sert sert ona baktı. Ya bana neden villa vermedin? Cross çünkü bu otele gecede 100.000'le 1 milyon dolar arası bir paraya mal olabilir diye açıkladı. Dante hatırlattı. Ama Giorgio'ya villa veriyorsunuz. Cross iyi ya dedi, Giorgio'dan izin alırım. Ama ikisi de Dante'nin bu isteğinin Giorgio'yu çok kızdıracağını biliyorlardı. Dante homurdandı. Onun izin vermeyeceği kesin. Cross evlendiğin zaman balayını geçirmen için sana bir villa veririz dedi. Pippi söze karıştı. Operasyon planım koca Tim'in karakterine dayanıyor. Cross senin de burada Vegas'ta bizimle işbirliği yapman gerekiyor. Adamı yemlemek için kasa Dante'ye sınırsız kredi versin. Sonra onun borç senetleri ortadan kaybolsun. Zaman konusunda Los Angeles'taki hazırlıklar tamamlandı. Adamın rezervasyonunu iptal etmemesini, buraya gelmesini sağlamalısın. Ona bir parti vereceğini ve kendisine bir Rolls Royce hediye edeceğini söyle. Koca Tim buraya gelince de onu Dante ile bana tanıştır. Hepsi bu kadar. Gerisini bize bırak. Pippi'nin planı ayrıntılarıyla anlatması bir saatten fazla sürdü. Sonra Dante hayranlıkla, George her zaman senin en iyisi olduğunu söylerdi dedi. Bu operasyonda Don beni senin emrine verdiği zaman çok kızdım. Ama şimdi büyük babamın haklı olduğunu anlıyorum. Pippi bu iltifatı ifadesiz bir yüzle dinledikten sonra Dante'yi uyardı. Unutma, bu bir aşağı Rabbani, kiliseye girme töreni değil. Adamın kaçmaya çalıştığını sanmamalılar. Yaptıkları ve aleyhindeki davalar yüzünden bu inandırıcı olur. Ve Dante, bu operasyon sırasında o lanet olasıca şapkalarından birini sakın giyme. İnsanların hafızaları gariptir. Don adamdan şike konusunda bilgi alınmasını da istedi. Ama bu aslında hiç gerekli değil. Koca Tim elebaşı. O ortadan kalkınca şike de sona erer. Onun için delice bir şey yapayım deme. Dante soğuk bir tavırla, şapka giymediğim zaman bana şansım dönmüş gibi geliyor dedi. Pippi omzunu silkti. Bir şey daha var. Sınırsız kredin olduğu için hile yapmaya kalkma. Parayı Don veriyor. Otelin bu operasyon yüzünden bir servet kaybetmesini istemiyor. Dante endişelenme diye cevap verdi. İşim benim zevkimdir. Bu operasyondan sonra hakkımda iyi rapor vereceğini umarım. Bu sözler Cross'u şaşırttı. Babasıyla Dante'nin arasında düşmanlık olduğu belliydi. Kuzeninin Pippi'nin gözünü korkutmaya çalışması da Cross'un garibine gitti. O Don'un torunu olsun olmasın bu tutumu bir felakete yol açabilirdi. Ama Pippi sanki durumun farkında değildi. ''Ben kimim ki senin hakkında rapor vereyim?'' Dante'nin omzuna vurdu. ''Birlikte yapacağımız bir iş var. Bunu eğlenceli bir hale sokalım.'' Dolandırıcı Sned'den otele geldiği zaman Dante onu inceledi. Adam iri yarı ve şişmandı. Ama vücudundaki yağlar sertti ve kemiklerine yapışmıştı. Titremiyorlardı. Koca Tim göğsünde iki cebi olan kalın pamukludan bir gömlek giymişti. Ceplerin ortalarında birer beyaz düğme vardı. Dolandırıcı ceplerinden birine $100'lık siyah fişleri doldurdu. Diğerine de beyazlı yaldızlı 500'lükleri. Kırmızı beşlik ve yeşil 25'likleri de bol beyaz blue jean'inin cebine tıktı. Koca Tim genellikle barbut oynardı. Yüzdesi en fazla olan kumardı bu. Cross'la Dante onun iki üniversite basketbol maçı için $10,000 yatırdığını biliyorlardı. Santa Anita'daki at yarışları içinde yasal olmayan bir bahisçiye $5,000 vermişti. Çünkü vergi vermek niyetinde değildi. Bahislere yatırdığı para için endişelenmediği de belliydi. Zar atarak eğleniyordu. Barbut masasının kralıydı o. Diğer kumarbazlara para yatırmalarını söylüyor, neşeyle korkaklık etmemeleri için bağırıyordu. Yığınla fişi bütün numaraların üzerine yaymıştı. Zarlar kendisine geldiği zaman onları hızla atıyordu. Zarlar masanın diğer ucuna çarpıyor ve sekerek adamın kolaylıkla erişebileceği bir yere düşüyorlardı. Koca Tim o zaman zarları almaya kalkıyordu ama krupiye tetikteydi. Zarları sopasının ucundaki pençeyle kapıyor ve diğer oyuncuların para sürebilmeleri için bekliyordu. Dante masada yerini aldı ve Koca Tim'le kazanacağına dair bahse girdi. Ondan sonra da fişleri rastgele sürmeye başladı. Şansı yardım etmezse çok para kaybedeceği kesindi. 4 geleceğine iddiaya girdi, sonra 10 atacağına. Bir atışta 1'li ve 11'i bulacağını söyledi. Sonunda $20,000'lık fiş istedi. Siyah fişleri masaya yaydı. Tekrar fiş aldı. O sırada Koca Tim'in dikkatini iyice çekmişti. ''Adam hey şapkalı'' dedi. ''Öğren de gel.'' Dante ona neşeyle elini salladı ve fişleri delice sürmeye devam etti. Koca Tim 7 attıktan sonra Dante zarları aldı ve $50,000'lık fiş getirtti. Siyah fişleri numaralara dağıttı. Bir yandan da şansının ona gülmemesi için dua ediyordu. Neyse, istediği oldu. Koca Tim şimdi ona normalin üstünde bir ilgiyle bakıyordu. Dolandırıcı koca Tim kahvede yemek yedi. Burada basit Amerikan yemekleri de veriliyordu. Zanadu'nun lüks Fransız lokantasında ya da Kuzey İtalyan restoranında yemek yemezdi pek. Otelin gerçek İngiliz kraliyet pubunda da koca Tim'e yemekte 5 arkadaşı daha katıldı. Dolandırıcı herkes için Keno kağıtları doldurdu. Böylece yemek yerken numaraların yazıldığı ekranı da seyredebileceklerdi. Cross'la Dante köşedeki bir bölmede oturuyorlardı. Koca Tim kısa kesilmiş sarı saçlarıyla Bruegel'in tablolarındaki neşeli Alman köylülerine benziyordu. 3 akşam yemeğine bedel yemek ısmarladı ve çoğunu yedi. Hatta arkadaşlarının tabaklarına da uzandı. Dante gerçekten yazık dedi. Hayatın bu kadar zevkini çıkaran bir insan hiç görmedim. Cross düşman edinmenin bir yolu da bu diye cevap verdi. Özellikle hayatın zevkini başkalarına kazık atarak çıkarmak. İki kuzen koca Tim'in ödemek zorunda olmadığı hesabı imzalamasını seyrettiler. Dolandırıcı arkadaşlarından birine bahşiş vermesini söyledi. Grup çıktıktan sonra Cross'la Dante kahvelerini rahatça içtiler. Cross bu cam duvarlı pek büyük salonu seviyordu. Camdan pembe lambaların aydınlattığı gece görülüyordu. Dışarıdaki çimlerin ve ağaçların yeşilliği içeri vuruyor, böylece avizelerin ışıkları yumuşuyordu. Cross Dante'ye döndü. 3 yıl önceki bir geceyi hatırlıyorum. Dolandırıcı barbut masasındaydı, çok da şanslıydı. 100.000 dolardan fazlasını kazandı sanırım. Sabahın 3'ü olmuştu. Krupiye koca Tim'in fişlerini kasaya götürdüğü zaman adam masanın üzerine zıplayarak her tarafına işedi. Dante sen ne yaptın diye sordu. Korumaları yolladım, onu odasına çıkardılar. Masaya işediği için 5.000 dolar borcu olduğunu söyledim ona. Ama tabii koca Tim bu borcunu hiçbir zaman ödemedi. Dante umurdandı. Ben olsaydım o lanet odasıca şeyini koparırdım. Cross, bir adam sana yılda 500.000 dolar verirse onun masaya işemesine göz yummaz mısın dedi. Ama açıkçası koca Tim'in o yaptığını hiç unutmadım. Bunu villaların kumarhanesinde yapsaydı ne olurdu bilmem. Cross ertesi gün koca Tim'le öğle yemeği yiyerek ona partiyi ve Rolls Royce'un nasıl verileceğini anlattı. Pippi onlara katıldı. Cross babasıyla dolandırıcıyı tanıştırdı. Koca Tim her zaman daha fazlasını isterdi. Bana Rolls verilmesini takdir ediyorum ama sizin villalardan birine ne zaman yerleşeceğim? Cross başını salladı. Evet, sen bunu hak ettin. Vegas'a bir dahaki gelişinde bir villaya yerleşeceksin. Sana söz veriyorum. Bu işi başarmak için birini villadan atman gerekse bile bunu yapacağım. Koca Tim Pippi'ye, oğlun o yaşlı keçi Gronwald'den daha iyi bir insan dedi. Pippi Gronwald son yıllarda biraz garipleşmişti diye yanıtladı. Ben onun en yakın arkadaşıydım ama beni hiçbir zaman bir villada oturtmadı. Koca Tim söylendi. Canı cehenneme. Artık oteli oğlun yönetiyor. İstediğin zaman bir villaya yerleşebilirsin. Cross asla dedi. O kumarbaz değil ki. Hepsi güldüler. Sonra koca Tim başka bir konuyu açtı. Otelde ufak tefek tuhaf biri var. Garip şapkalar giyiyor. Şimdiye kadar rastladığım barbut oyuncularının da en kötüsü. Bir saatten daha kısa bir sürede 200.000 dolarlık borç senedi imzaladı. Bana onun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bildiğiniz gibi ben her zaman yatırımcı arıyorum. Cross, otelde kumar oynayanlar konusunda sana hiçbir şey söyleyemem dedi. Senin hakkında bilgi verseydim hoşuna gider miydi? Sana ancak şu kadarını söyleyebilirim. Ona her zaman bir villa verebilirim ama o bunu istemiyor. Fazla dikkati çekmekten hoşlanmaz. Koca Tim, beni onunla tanıştır yeter dedi. Anlaşma yaparsam sana komisyon veririm. Cross başını salladı. Olmaz ama babam onu tanıyor. Pippi doğrusu biraz para işime yarardı diye mırıldandı. Koca Tim iyi dedi. Beni ona iyice öv. Pippi o sevimli tavırlarını takındı. İkiniz gerçekten harika bir ekip olursunuz. O genç adamın çok parası var. Ama büyük işler başarmak konusunda senin yeteneğin yok onda. Senin haksızlıktan hoşlanmadığını biliyorum Tim. Bana hak ettiğimi düşündüğün parayı verirsin. Koca Tim bu sözleri duyunca sevinçle güldü. Pippi'ye de kazık atacaktı kuşkusuz. Harika, ben bu gece barbut masasında olacağım. Onu getir. Barbut masasındaki tanışma faslından sonra dolandırıcı koca Tim Pippi ile Dante'yi şaşırtan bir şey yaptı. Genç adamın başındaki şapkayı kaparak onun yerine kumara gelirken giymiş olduğu Dodger takımının beyzbol kepini geçirdi. Sonuç çok komik oldu. Rönesans kepi koca Tim'in Pamuk Prenses'in yedi cücelerinden birine benzemesine neden oldu. Koca Tim şansımızın değişmesi için diye açıkladı. Hepsi güldüler. Ama Dante'nin gözlerindeki kinci pırıltı Pippi'nin hiç hoşuna gitmedi. Ayrıca yeğeni sözünü dinlemediği ve yine şapka giydiği için de öfkelenmişti. Dante'yi Steve Shopper diye tanıttı. Koca Tim'e abartılı bir hikaye de anlatmıştı. Steve, doğu kıyısındaki bir uyuşturucu imparatorluğunun başıydı. Milyonlarca kara doları aklaması gerekiyordu. Ayrıca Steve, iflah olmaz bir kumarbazdı. Süper Kupa için 1 milyon bahse girmiş ve bu parayı kaybettiği zaman gözünü bile kırpmamıştı. Kumarhanenin kasasındaki senetler birer altın sayılırdı. Genç adam borcunu hemen ödemişti. Koca Tim şimdi kalın kolunu Dante'nin omzuna attı. Seninle konuşmamız gerekiyor Steve. Kahvede biraz bir şeyler yiyelim. Koca Tim kahvede gözlerden uzak bir bölmeyi seçti. Dante kahve istedi. Ama koca Tim sürüyle tatlı ısmarladı. Çilekli dondurma, muzlu kremalı pasta ve bir tabak dolusu karışık kurabiye. Ondan sonra da bir saat satış konuşması yaptı. Satmak istediği küçük bir alışveriş merkezi vardı. Uzun vadede çok para getirecek bir yerdi orası. Ödemenin çoğunun gizli yapılmasını da sağlayabilirdi. Ayrıca yine et paketleme fabrikası ve kamyonlar dolusu taze ürünü vardı. Onlar da gizlice satın alınabilirdi. Sonra bütün bunları büyük bir kârla satarak ak para alırdı. Bundan başka sinema dünyasında tanıdıkları vardı. Doğrudan doğruya videoya ya da porno sinemalarına gönderilen filmlerin çekimi için mali destek sağlayabilirdi. Koca Tim müthiş bir iş bu dedi. Yıldızlarla tanışır, yıldız adaylarıyla yatar ve paranı aklarsın. Dante bu oyundan hoşlandı. Koca Tim her şeyi öyle bir güven ve keyifle anlatıyordu ki kurbanı gelecekte gerçekten zengin olacağına inanırdı. Genç adam ne kadar hevesli olduğunu ele veren sorular sordu ama yine de çekiniyormuş gibi davrandı. Koca Tim'e bana kartını ver dedi, seni ararım ya da Pippi telefon eder. Ondan sonra akşam yemeği için buluşuruz. İşi bağlamak için konuyu enine boyuna tartışırız. Koca Tim kartını verdi, bu işi çabuk bağlayalım. Özellikle hiçbir kayba uğranmayacak bir iş daha var. Senin de buna katılmanı sağlayacağım ama çabuk davranmalıyız. Bir an durdu, bu iş sporla ilgili. Dante sanki ilk kez heyecanlandı. Tanrım, bunu her zaman hayal ettim, spora bayılırım. Yani en önemli beyzbol takımlarından birini mi satın alacağız? Koca Tim telaşla, takım o kadar büyük değil diye cevap verdi. Ama yine de yeterince önemli sayılır. Dante sordu, ne zaman buluşuyoruz? Dolandırıcı gururla, yarın otel benim için bir parti veriyor diye açıkladı. Bana bir Rolls hediye edecekler. En iyi aptal kumarbazlardan olduğum için. Öbür günde Los Angeles'a gideceğim. O gece buluşmamıza ne dersin? Dante düşünürmüş gibi yaptı. Tamam, Pippi de benimle Los Angeles'a gelecek. O sana buluşmanın ayarlanması için telefon eder. Harika. Koca Tim Dante'nin böyle ihtiyatlı olmasına biraz şaşırmıştı. Ama gereksiz sorular sorup işi bozmayacak kadar deneyimliydi. Bu gece sana barbutun nasıl oynanacağını göstereceğim. Böylece eline biraz para kazanma şansı geçecek. Dante mahcup olmuş gibi bir tavır takındı. İhtimalleri biliyorum. Sadece öyle oynamak hoşuma gidiyor. Sonra bu iş etrafa yayılıyor. O zaman dansöz kızları tavlayabiliyorum. Koca Tim o halde durumun umutsuz dedi. Ama sen ve ben zaten para kazanacağız.
25. ayrımın sonu. Sayfa 244.